Ayrım 6.
Ne olur şunu şimdi takıversen. Ben koskoca kürtajı kıç kadar bir odada olmuşum. Bu ondan daha zor bir şey değil ya. Peki efendim, cuma günü 9'da orada olurum. Cuma günü saat 9'a 10 kala kliniğin önündeyim. Cici ısrar ediyor içeri girip beklemek için. Gerçekten istiyor mu gelip gelmeyi? Nedense bundan pek emin değilim. Hem ben çocuk muyum ya da ürkek genç kızlar gibi? Kendim giderim, kendim gidiyorum. Girişteki adama doktorla randevum olduğunu söylüyorum. Küçük bekleme odasında 9:20 geçeye kadar oturtuyor beni. Sonra bir hademe gelip çağırıyor. Bir küçük odaya giriyoruz. Aynı doktorların muayeneleri gibi. Aynı masa, aynı ayna ve lavabo. Aynı alet edevat. Yalnız burası insan olarak biraz kalabalık. Doktor da orada. Selamlaşıyoruz. İçeride bir hasta bakıcı kadın, bir erkek hasta bakıcı, bir hemşire, bir de beni getiren hademe var. Tabii doktor ve ben. Hiçbiri hiçbir şey yapmıyor. Siz şurada biraz oturun deyip bir 20 dakika daha bekletiyorlar. Acaba bir terslik mi var? Acaba aletlerde bir aksaklık filan? Canım alt tarafı bir spiral takılacak. Birden herkes dışarı çıkıyor. Bir tek hemşire kalıyor. Soyun canım, eşyalarını şuraya koy diyor. Artık deneyimliyim. Özellikle pantolon giymedim. Çünkü pantolon giyince onu tümüyle çıkarmak gerekiyor. Kalkıp otururken iyice çıplak gibi oluyor insan. Eteklik giyince çok rahat. Onu çıkartmadıkları için kalkınca hop etekleri aşağı indiriyorsun. Çıplak gibi olmuyor. Yine popomu aşağı kaydırıyorum. Yine bacaklar iki yana ve yukarıya. Bir de bakıyorum ki odaya yine bütün o insanlar doluşmuş. Galiba bu spiral olayı kürtajdan daha ciddi. Ne bu böyle ameliyat ekibi gibi? O beni içeri getiren hademe tam karşıma lavaboya doğru gidiyor. Lavabonun önünde bir şeyler yapıyor. Odam tam karşımda. Ne yapsam, bacaklarımı mı indirsem? Hemen kapıyı versem mi? Yok canım, ayıp olur. Utangaç köylüler gibi. Cık, olmaz. Adam dönüyor, gördü işte. Baktığını gözlerimle gördüm. Hademe oramı gördü. Peki ama bu doktor kör mü? Ne diye dolaştırıyor bu adamları burada? Hademe hep lavabonun oralarda. Rezil oldum, rezil. Bir başka herif daha var. O da geçti önümden. Birden başucumda tanıdık bir ses. Aman da aman, ne güzel kız bu böyle. Saçların ne kadar güzel şekerim. Boya mı? Bu o. O makyajlı kızıl saçlı kadın. Elimden iğne sokup beni bayıltan. O kez parfümümün markasını sormuştu. Şimdi saçlarımdan söz ediyor. Acaba beni tanıdı mı? Hiç sanmıyorum. Kadının şefkat gösterisi bu tür olmalı. Boya değil. Doktor eldivenlerini takmış, spiralimi ambalajından çıkarmış, uzaktan bana gösteriyor. Bakın işte bu der gibi. Gülüyorum, her tarafım ter içinde. Şu dakikalar bir bitse, acaba rahat gibi görünüyor muyum? Kadın koluma bir lastik sarıyor. Beni anımsamadı. Öyle olsa damarlarımın çıkmadığını bilirdi. İstemiyorum diye bir ses çıkıyor gırtlağımdan. Dona kalıyorum. Neyi istemiyorsun? Bayılmak istemiyorum. İstemiyorum işte. Sesim çok mu sert, çok mu ürkek, çok mu kararlı? Boyalı kadın hemen lastiği çözüyor. Neden şekerim, hiçbir şey duymayacaksın, fena mı? İstemiyorum. Kadın doktora bakıyor. Başucumdaki hademe herif. Aferin be, ablam cesur diyor. Kadın bozuldu ama hiç hissettirmiyor. Adamlardan biri önümden bir sefer daha geçiyor. Artık kendimi bıraktım. Bütün hastane önümden geçse umurumda olmayacak. Doktora acır mı demeyi kendime yediremiyorum. İstemiyorum. Bir kez çıktı ağzımdan. Derin bir nefes al diyor doktor. Kadın başucumda, saçlarımı okşuyor. Hademe herif sol tarafımda, kolumu tutmuş. Hafif hafif okşuyor. İkide bir aferin, aferin sana be diyor. Derin bir nefes alıyorum. Derin bir nefes alıyorum. Neden bütün bunlar? Neden bu sıkıntılar? Neden ben yaşıyorum bunları? İğne batmış gibi anlık bir acı. Biraz içim acıyor. Tamam, bitti sanırım. 10 dakika yat burada diyor doktor. Bacaklarımı indirdim ve bitiştirdim. Artık rahattım. Yine adamlar çevremde ama olsun. Kalkıyorum. Odada yine bir tek hemşire kalıyor. Ötekiler sanki oramı görmemişler gibi büyük bir saygıyla odadan çıkıyorlar. Aslında görmeyen bir tek hemşireydi ya. Neyse. Giyiniyorum. Ben şimdi bütün bu insanlara bahşiş mi vereceğim? Kaç para vereceğim? Ne yaptılar ki? Ne için vereceğim? Hemşireye vermeye utanıyorum. Okul bitirmiş kız belli ki ayıp olur. Kapıda o adam, oramı gören ve kolumu okşayan adam. Onun eline bir şey tutuşturuyorum. Doktor bir küçük odada. Borcum ne diyorum, söylüyor. Aman tanrım, kendi hiç almıyormuş. Spiralin parası, kliniğin parası, narkozcunun parası, hemşirenin ve oramı gören adamın parası. Ödüyorum. Bu doktoru da sildim defterimden. Cici, iyi ki gelip de beklememişsin. Boşu boşuna vakit kaybedecektin. Ne olacaktı ki sen gelince? Zamanına yazık. Seninle ilgili bir şey değil ki bu. Benim olayım. Yaz geldi ve Cici'nin annesiyle babası bize geldi. Daha doğrusu kendi yazlık evlerine geldiler. Annesi benim odası geçmiş bulup kaldırdığım tüm eşyaları, vazoları, kül tablolarını çıkartıp etrafa yerleştirdi. Baktım benim düz beyaz seramik süslerim ortadan kalkmış. Kalksın. O gidince ben koyarım tekrar. Yemekleri pişirmeye başladı. Günde 40 kere toz alıyor. Alsın fena mı? Cici'yi gak dese suyunu getiriyor, guk dese ona kahve yapıyor. Geceleri çıkarsak mutlaka yanına bir kazak alması için ısrar ediyor. Üşütürmüş. Akşam yemekte Cici, anne benim karım bu yemeği çok güzel yapar diyor. Yapar oğlum yapar. Tabii biz artık yaşlı iş yemek yapıyoruz. Çok yağ koyamıyorum ki diyor. Benim de içim bir hop etti ki demek Cici'yi yaptığım yemekleri beğeniyormuş. Ne hoş, insanın yaptığı bir şeyin beğenilmesi ne müthiş bir duygu. Canım benim. Annesinin ve babasının bizimle oturmasından rahatsız olduğum tek bir şey var. Onlara nasıl sesleneceğimi bilemiyorum. Anne ve baba diyecek değilim ya, ne bile hanım ile Hayrettin Bey de diyemem. Çok resmi kaçar. Amca teyze desem, çok labali. Onlara bir şey demem gerektiğinde, uzaktalarsa arkaları da dönükse, ta yanlarına kadar gidip kendimi belli etmem gerekiyor. Başkaca bir rahatsızlığım yok. Cici, ne olur anne baba desen dedi. Aa, ne olur tabii desem, senin annen babam benim annem babam sayılır öyle değil mi ya? Her ne kadar seninle evlenmemi istememişlerse de, evliliğimizden bu yana en ufak bir yardım yapmamışlarsa da, bana en küçük bir sevgi, bir övgü gösterisinde bulunmamışlarsa da, her yaptığımı, her giydiğimi hep eleştirmişlerse de, senin annen baban benim annem babam sayılır değil mi? Tabii ya, neden olmasın? Annesiyle ikimiz bir gün evde yalnızken parasızlıktan söz açılıyor. Ah bu evi kiraya verebilseydik elimize 3 kuruş geçerdi. Biraz rahatlardık diyor. Ya gerçekten diyorum. Tam bir saat sonra sokaktayım. Evlerin camlarına baka baka yürüyorum. Kiralık ev arıyorum. Hemen şimdi ev bulup yarın taşınacağım. Pis cadı. Eline 3-5 kuruş geçermiş. Artık oğlundan da hayır yokmuş. Biraz müsrif miymişiz ne? Fena para kazanmıyormuş değil mi? Nereye gidiyormuş bu paralar? Oysa o onun için ne fedakarlıklarda bulunmuş. Gerçi biz evlenirken maddi durumları iyi değilmiş. Bana bir şey takamamış ama tam bir yıl sonra doktor kocacı, doktor maaşıyla nasıl da bulup buluşturup bana o kalın altın bileziği almışmış. Beni çok severmiş canım, çok severmiş. Bir kuyumcuya girip o iğrenç altın bileziği satıyorum. Akşam Cici'ye geldiğinde olanı biteni anlatıyorum. Ne var bunda canım diyor. Gerçekten zor durumdalar. Babamın muayenehanesi yok ki 3-5 kuruş kira ödesek onlara. 3-5 kuruş para ödedikten sonra bu kıç kadar kalorifersiz evde oturmam. Hem de kimsenin ağız kokusunu çekmem. Yarın çıkıyoruz bu evden diyorum. Bu ne heyecan, bu ne kararlılık diyor alayla. Kendi kararlılığıma ben de şaşıyorum. Ya bir de yanılıp ona anne deyiverseydim. Babam kalp krizi geçirmiş. Doktor yatak odasına bile çıkmasına izin vermedi. Ona gittim. Yatağının ucunda Gülriz abla. Annem içeride onun yiyebileceği yemekleri pişiriyor. Kardeşim gelmiş. Bir ara bir de baktım babamın ayakları yorganın altından Gülriz ablanın poposunu elliyor. Ayağıyla elliyor. Gülmem tuttu. Baba pes doğrusu. Can çıkmayınca huy çıkmaz derlermiş ya. Doğru demek ki. İçimden dedim bunları ama. Sonra da sinirlendim. Ben bu öyküyü unutmuşum. Çocukken nasıl da sinirlenmiş. Aylarca ikisine de canavar gibi davranmıştım. Birden yine kızdım. Anam için, anacığım için kızdım. Her şeye rağmen ben bu adamı da severim ama yeter artık. Söylesem mi acaba anneme? Hep aynı şeyler. Söylesem ne olacak? Bir koca üzüntü. Bir büyük acı. Sonrası hiç. Bir ay eve kapandım. Çılgın gibi çalıştım. Satır satır ezberledim her şeyi. Yakında sınava gireceğim. Ve çok şükür okul bitecek. Aman biteceği de iyi oldu. Üniversiteler kaynıyor zaten. Boykotlar, kantin kavgaları sağmış solmuş. Cici de hiç ilgilenmiyor böyle şeylerle. Babamın sağ bacağı uyuşuyormuş. Annemle her kavgalarından sonra ay kalbim ay bacağım diye bağırıyormuş. Eskiden beri böyle yapardı. Sinirlenince tabii. Güya kalbi tutardı. Bir akşam gittim ki babamın sağ tarafı hiç tutmuyor. Ağzı da çarpılmış. Günlerce böyle yattı. Bir akşam gittim ki kardeşim kapıyı açtı. Telefonum yok diye beni aramamışlar. Babam alttan üstten kanıyormuş. Doktor yapılacak bir şey yok demiş. Kan arıyorlarmış. Bulamıyorlarmış. Hastanelerde ona uygun kan yokmuş. Yanına koşuyorum. Baba, baba, beni duyuyor musun? Cevap ver. Ben senin kızın Sarı Kanaryan. Beni duyuyor musun? Bir şey söyle. Gözleri aralanıyor. Gülümsüyor sanki. Parmakları o güçlü, o tek eliyle bizi havalara kaldırdığı parmakları hafifçe kıvrılıyor. Ona güldü işte. Sevgili kızına güldü. Haftalardır bize bakmıyordu bile diyor annem. Baba, sarıl bana. Bir şeyler söyle, ayağa kalk. Ona sımsıkı sarılıyorum. O koca vücut küçücük kalmış. Kemikleri elime geliyor. Haykıran sesimi duymuyorum artık. Gırtlağım parçalanırcasına bağırıyorum. Babacığım, babacığım, babacığım. Elimi kuvvetle sıkıyor. Kızım, canım diyor. Hırıltı gibi bir sesle. Sarsılıyor. Babam gidiyor. Kalkıp kapıyı kilitliyorum. Sıcacık, küçücük, heybetli vücuduna sarılıyorum. Elini alıyorum. Saçlarıma götürüyorum. Sürüyorum, sürüyorum. Bana ilk kez canım dedin. Öyleyse saçımı da okşa. Hadi saçımı da okşasana. Okşa, okşa. Kapıyı kırmışlar. İçeri girmişler. Babamın elini elimden zor kurtarmışlar. Beni yarı baygın bulmuşlar. Ellerinden kurtulup kanarya kafesini bahçeye atmışım. Ve kendimi kaybetmeden önce danılar gibi böğürmüşüm. Yedi mahalle duymuş. Anne, anne artık özgürsün diye. Üniversiteyi bitirdim. Koskoca diplomamı aldım. Hemen kendime bir kart vizit bastırdım. Üzerine mesleğimi ve adımı yazdırdım. Artık hiçbir şeye inancım yok. Ama diplomamı alıp babamı ziyarete gitmek istiyorum. Mezarının yerini bile bilmiyorum. Annemle gidiyoruz. Annem o kadar zayıfladı ki. Sen gelme, kapıda bekle diyorum. Mezarın yerini öğrendikten sonra gidiyorum. Çantamdan diplomamı çıkarıyorum. Babacığım, ne yap bitirirsin demiştin ya. Hani bitirirsem alnımı karışlayacaktın ya. İşte bitirdim. Bak, diplomam burada. Her ne kadar istemiyorduysan da başarılarımıza sevindiğine eminim. Hadi alnımı karışlasana, karışla hadi. Hani bitiremezdim, hani oğlun olsaydı neler neler verirdin. İşte diplomam, işte al bak. Al da bak. İki ayakkabı, üç kemik etle çocuk mu büyütülür sanıyorsun? En basit şeyleri bile ne büyük savaşla aldık senden. Her şeyle ama her şeyle savaştık. Zorla, söke söke bir mutlu gençlik yaşatmadın bize. Üniversiteye bile suçmuş gibi gittik. Sanki lütfettin. Al işte, al da bak. Hadi alnımı karışlasana. Annem koşarak geliyor. Mezarın üstüne attığım diplomamı alıyor. Çantasına koyuyor. Ağlayarak başımı annemin omzuna koyuyorum. Anne, ben ona iyi şeyler söyleyecektim. Diplomamı gösterecektim. Kavga etmeye niyetim yoktu diye hıçkırıyorum. Onunla son bir defa kavga etmeye gerçekten hiç niyetim yoktu. Yemek yap, evi topla, uyu, süslen, arkadaşına git, kocanı bekle. Akşamları onun gelmesini iple çeker oldum. Koşa koşa onu karşılıyorum. Ama artık söyleşmelerimiz eskisi gibi değil. Contalar, makineler, vidalar, bilmem neler, bir sürü şey öğrendim. Ne yapsın adam? Kendi işini anlatıyor işte. Sen ne yaptın bugün? Hiç, anneme gittim, Nilay'ı gördüm, kardeşime uğradım. Nasıllar? İyiler, iyi. Biliyor musun, herkese iş aradığımı söyledim. Ne dersin? Bir itirazın var mı? Ya itirazın var derse? Ya var derse? Ne itirazım olabilir canım? Çalış tabii. Ama sanki sen biraz... Evet, biraz ne? Biraz tembel ve lapacısın gibi geliyor bana. Ama yaparsın, yaparsın. Gir bir işe eğlen. Olmadı çıkarsın. Eğlen ha? Olmadı çıkarsın ha? Biraz tembel ve biraz lapacıyım ha? Babam kılıklı herif. Gömleklerin ütülü, çorapların mis gibi dolaplarında. Her akşam 3 çeşit yemek ye. Bir eline sağlık yok. Lapacıyım ha? Yok masada toz varmış, yok lavabo 3 gündür temizlenmiyormuş. Sen hiç utanmıyor musun leş gibi çorapların toplansın diye yerlere saçmaya? Ben kirli çamaşırlarımı kedi bokunu örter gibi saklıyorum senden. Bana ait pis bir şeyi görme diye. Bütün bu incelikler, insanlıklar bize mi özgü ha? Pis herif, kaba herif. İşe gir, oyalan ha. Eğlen ha. O bok makinelerinle dünyayı mı kurtaracağını sanıyorsun sen? Şef olduğunda cumhurbaşkanı mı oldun? 10 yılda bir okul bitirdin de adam mı oldun sen? Eğlen ha, oyalan ha. Olmazsa çıkarım. Sen beni ne zannediyorsun? İşe yaramaz bir kadın mıyım ben? Eğlen ha, lapacı ha. Bir saniyede içimden bunlar nasıl geçti bilmiyorum. Bunları düşünen ben miyim onu da bilmiyorum. Şaşkın şaşkın yüzüme bakıyor. Düşündüklerimi mi anladı acaba? Meğer gözlerimden sicim gibi yaşlar akıyormuş. Görürsün dedim. Kalktım sofradan. Ben bu sözcüğü bir erkeğe daha söylemiştim. Aynı ses tonu, aynı vurgulama kulaklarımda çınladı. Görürsün baba, görürsün. Fakülteden bir arkadaşım Zerrin'in çalıştığı yerde birisinin arandığını, erkek tercih edildiğini ama yine de bir başvurmamı söyledi. Zerrin bölüm şefiymiş ama. Beni işe alacak olanlar müdürlermiş. Biyografimi bir kağıda yazdım. Randevu aldım gittim. Ne giysem acaba diye kaç yıl düşündüm anımsamıyorum. Pantolon giysem acaba antipatik mi olurum? Bazı iş yerlerinde pantolonu yasaklarlar bile. Şu dar etek, yok yok o biraz seksi kaçabilir. Ama yırtmacını idare edemem herkesin önünde. Şu bol olanı, hadi canım çiçekler içinde çingene gibi. Şu bluz, kolu kısa, öteki beyaz olanı biraz göğsü açık değil mi? Giyecek hiçbir şeyim yok, hiçbir şeyim. Üstelik mevsimde ne yaz ne kış. Sonunda bir kahverengi etekle krem rengi merserize bluz buluyorum. E işte, iddiasız bir giysi. Tam bir saat önce yola çıkıyorum. Yol sürse sürse bu saatte 30 dakika sürer. Üstelik taksiye de biniyorum. 35 dakika önce iş yerinin kapısındayım. Biraz çevrede dolaşıyorum. Havada bir ısınmış, terliyorum. Terleyince yüzüm parlar, makyajım bozulur. Saçımı da ciddi görünsün diye 40 saat uğraşıp topuz yaptım. Bozulacak. Bak işte birkaç tutam sarkmış bile. Allah kahretsin. Bari gidip Zerrin'in yanında oturayım diyorum. Zerrin işi oldukça ilerletmiş. Ne de olsa benden çok önce mezun oldu. İki kişilik bir odada oturuyor. Bana bir çay ısmarlıyor. Tam o sırada bir adam giriyor içeri. Dikkatle bana bakıyor. Aday arkadaşımız bu mu yoksa? Diyor Zerrin'i. Beğenemedin mi canım? Evet. Aday bu. Hay Allah. Şu içimden geçenleri engellemem mümkün değil sanırım. Dışımdan tatlı tatlı gülümsüyorum adama. Evet diyorum. İçimdeki ses evet bu diye tekrarlıyor. Erken gelmişsiniz gelin konuşalım şu anda işim yok diyor. Aman işin olsa ne olur. Sanki hayat kurtarıyorsunuz da burada. Bütün bu içimden geçenleri bir gün dışımdan geçiriversem ne olur diye öyle merak ediyorum ki. Bir gün bunları dışımdan söyleyebileceğim bir yere gelmeliyim ben. Çünkü içimden söylediklerim çok doğru, çok tatlı. Dışımın böylesine sahtekar olmasına dayanamıyorum. Tatlı tatlı gülerek adamın arkasından seyirtiyorum. Beni sorgulamaya başlıyor. Okulu hangi dereceyle kaç yılda bitirmişim, evli miymişim, ayıp olmazsa yaşımı sorabilir miymiş, biyografi kağıdını uzatıyorum ona. Bunları sizin ağzınızdan duyalım bakalım. Konuşmanız nasıl, sesiniz güzel mi? Az solist olacağım herhalde. Odadan çıkıyorum. Başka bir adamın önüne gidiyorum. O da bilmem ne müdürüymüş. Böyle 5 müdür dolaşıyorum. Beni tepeden tırnağa inceliyor. Bu boş yer için tam 68 tane aday varmış da daha yeni 2 kişi almışlar ama bu servisin işi çok olurmuş. Bizi 2 gün sonra arayın diyorlar. Bu 2 gün nasıl geçiyor ben de bilemiyorum. Giyeceklerim yıkandı, ütülendi. Hangi gün hangisini giyeceğim saptandı. Bir de yeni pantolon aldım kendime. Yani o aldı. Bu senden son para isteyişim dedim gururla. Hadi canım sen de kaç para maaş alacaksın ki dedi. Aman tanrım kaç para vereceklerini sormadım unutmuşum. Ya çok azsa ne yaparım ben? Dur bakalım daha işe kabul edilip edilmediğini de bilmiyorsun. Hem sen benimle ne biçim konuşuyorsun bakayım. Hadi canım sen de filan gibi. Bunu dışımdan söylememeliydim. Çünkü evlilikte özveri gerek, özen gerek. Kavgaları önlemek gerek ki saygı yitirilmesin. Telefonu çeviriyorum. Kimi arasam? Zerrin'i mi? Hangi birini? Bir tek ilk konuştuğum müdürün adı aklımda. Onu istiyorum. Kendimi tanıtıyorum. Aa yavrum sana bir müjdem var. Hepimiz seni çok beğendik. Pazartesi günü başlayabilirsin diyor. Maaşım kaç peki pis herif? Yavrum batsın. Kaça alıyorsunuz beni işe? Teşekkür ederim. Pazartesi görüşürüz. Telefonu kapatıyorum. Adamları hiç sevmedim. Gitmesem mi acaba? Zerrin'e mi sorsam kaç para vereceklerini? Aman ona da bir havalar gelmiş. Üniversitedeki kıytırık, boynu bükük kızcağıza neler olmuş böyle. Burnu kaftağında. Kime danışsam, kime sorsam ne kadar yalnızım. Neyse, pazartesi günü kendimiz görürüz bakalım. Maaşım pek fena değil. Bir türlü soramadım da ay başında muhasebede elime parayı tutuşturduklarını da öğrendim. Eh, ne yapalım iyi para. Neyse ki işimi seviyorum. Bizim eski mahalleden Teoman diye bir arkadaş da var. İşe başladığımın 3. günü yemekhanede hadi hadi dedi. Kadınlık ne kadar işe yarıyor. Bak güzel bir kadın görünce hep senin içi gitti. Seni alıver dediler işte diyor. Kan beynime çıkıyor. Ben güzel miyim şimdi? Bugüne kadar güzelliği hiç ama hiç düşünmedim. Üstelik bana güzel olduğumu da söyleyen pek olmadı. Ne babam, ne annem, ne arkadaşlarım, ne cici. Arada bir Erhan söylerdi ama. Hadi oradan diyorum. Ben alnımın teriyle aldım bu işi. Eşek gibi de çalışıyorum. Otel güzel bir alnından olmasaydı görürdün diyor. Teoman incecik dal gibi bir çocuktu. Çapkındı. Şimdi şiş göbek bir şey olmuş. Evli iki çocuğu var. Demek her şey geçici. Ve Teoman'dan benimle aynı sırada işe alınan iki adamın maaşlarının benden fazla olduğunu öğreniyorum. Bu nasıl olur diyorum. Aynı eğitimden geçmişiz. İlk işimiz. Nasıl onlara daha fazla verirler? Rahatça yanıtlıyor. Ama onlar erkek. Sen burada bizim gözümüzün süsüsün. Ya demek onlar erkek. Demek ben gözünüzün süsüyüm. Demek ben onlardan daha değersizim öyle mi? Peki Zerrin, o nasıl kaç kişinin şefi olmuş? Sen de pek safsın be. Kaç ay oldu buraya geleli? Zerrin'e bir dikkat et bakalım. Faruk Bey'in odasına kaç kez girip çıkıyor? Faruk Bey olmasa o daha... Çok ayıp Teoman. Çok ayıp. Yani kadınlar ancak müdürlerinin bilmem nesi olurlarsa mı ilerlerler? Üstelik Faruk Bey buranın ortaklarından biri ve evli. Sen bu kadar saf bir şey değildin kız. Ne oldu sana? Buraya kadın alınırsa ya güzel oldukları için alınır ya da müdürün bilmem nesi olduğu için. Bunu şu küçük kafana sok ha. Bu söylediklerin senin düşüncelerin mi, herkesin mi? Hepimizin, herkesin. Sen aldığın paraya şükret. Kadınlar burada ilerleyemezler. Sadece gözümüzün gönlümüzü açarlar. Öyle mi Teoman? Öyle mi? Gözünüzü gönlünüzü mü açarız? Görürsün sen, görürsün. Yüksek sesle söylüyorum bunları bu kez. Sanırım görürsün dediğim üçüncü erkek bu. Çok yoruluyorum ama çok. Başka servislerin adamları olmadığında o işleri de bana veriyorlar. Bazen fazla mesai yapıyorum ama para filan verdikleri yok. Yapmam gerekiyor. İlk hedefim maaşımı arttırmak. Serviste Şermin diye bir kız daha var. Neşeli bir kız ama adını kız kurusu takmışlar. Hem çok zayıf hem de hala evlenmemiş. Ondandır belki. Ben bazen onun işlerini de yapıyorum. İki sözcüğü bir araya getirip yazmasını beceremiyor. Yazılacak şeyler olduğunda bana veriyorlar. Ben yapıyorum. Genel bir rapor hazırladım. Yıllık. Çok şık, hoş bir şey oldu. Hepimizden isterler bunu yıl sonunda. Ben raporun girişini ve sonunu biraz da esprili bir dille yazdım. Zerrin'e götürdüm, verdim. Şöyle bir iki sayfasına göz attı. Aa, deli misin sen, olmamış dedi. Güzelim bembeyaz sayfalarımı kıpkırmızı kalemiyle çiziverdi. Hırsla aldım raporu, yerime geçtim. Pis cadı, sen ne anlarsın rapordan? Herifin koynundan çıkıp şeflik taslıyorsun. Her gittiğin yerde mutlaka kendine bir herif bulur, yaltaklanırmışsın. Kendi kendine kalamaz, kendi kendine hiçbir şey yapamazmışsın. Çalıştığın yerlerde mutlaka bir müdür, bir patron ayarlarmışsın. Her şeyi biliyorum, her şeyi öğrendim ben. Sen ne anlarsın iyi rapordan? Ertesi gün telefonum çaldı. Faruk Bey, kendisi. Sekreteri de değil, kendisi. Zaten onunla aram çok iyi son günlerde. Geçen gün kapıda karşılaştık. Beni evime kadar arabasıyla getirdi. Biraz gelir misin dedi. Raporunla. Ra demeye kalmadan kapattı. Ben de üzeri kırmızı çarpılarla kaplanmış olan raporumu aldım. Odasına girdim. Herkesinki geldi, senin raporun yok. Çalışmadın mı dedi. İşte burada deyiverdim. Bu ne bu kırmızılar? Sizden önce Zerrin'e gösterdim, beğenmedi, karaladı. Gülümsedi mi yoksa bana mı öyle geldi? Otur dedi, okumaya başladı. Okudukça gülümsüyor, bir yerinde kahkaha attı. Birden arkasına dayandı. Nefis, nefis olmuş dedi. Bu rapor küçük bir hanıma ait olmasa yönetim kurulunda okurdum. Beğendinizse okuyun bari dedim. Güldü, yerinden kalktı. Dev gibi yanıma dikildi. Ayağa kalksam mı kalkmasam mı diye düşünürken saçımı okşadı, sırtımı sıvazladı. Düşünürüz dedi. Yerimden kalktım. Tam çıkarken arada bir kapımdan içeri gir de güzel yüzünü göster. Herkes gelir benim odama. Kapım açıktır, bir sen gelmezsin dedi. Olur deyip çıkıverdim. Ve tam karşımda Zerrin. Elimde kırmızı çarpılı raporum. Temizle çekeceğim de dedim. Maşallah bizi çiğneyip patronlara mı çıkıyorsun dedi. Seni çiğnemedim, kendisi raporumu okumak istedi dedim. Ya dedi sıslayarak. Tam içeri girecekti ki kolundan yakaladım. Şekerim beni işe alan sensin. Başarılarımla gurur duymalısın. Üstelik Faruk Bey raporu çok beğendi dedim. Sırıta sırıta. Ya dedi, içeri girdi. Güm diye kapıyı kapattı.